Sanatın asi çocuğu. Ailesi yüzünden dünyanın en şanslı adamı. Ailesi yüzünden dünyanın en şanssız adamı. 28 yıla 1500 eser sığdırmayı başarmış gerçek bir dahi. 15 yaşında homeless, 25 yaşında Madonna'nın sevgilisi. Andy Warhol'un atölye arkadaşı. Andy Warhol'un kıskandığı adam. Bu hafta konuğumuz The Radiant Child, Black Picasso, Jean-Michel Basquiat. Ben Fatih Sinan Şimşek. Filmler çektim, sergiler açtım. Sevdiğim sanatçıların izlerinin peşinde dünyayı dolaştım. Bu seride sizlerle beni heyecanlandıran, bana ilham olan, sizin de seveceğinizi düşündüğüm bir takım masalsı sanat hikayeleri paylaşacağım. Sanattan Masallar başlıyor.
Black people never really portrayed realistically.
And then I went out and bought some books that are about anatomy.
And then you started imitating.
Well, not really imitating, because, you know, I use them as a source material.
Jean-Michel, what's your last name? What's your last name, sweetheart? Basquiat.
Jean-Michel Basquiat'ı anlatmaya kalktığımızda bilmiyorum bir videoya sığar mı? Sanatın asi çocuğu Jean-Michel Basquiat'dan bahsedecek olursak bence çocukluğundan başlamamız lazım. Jean-Michel Basquiat 22 Aralık 1960 yılında Porto Rico'lu bir baba ve Haitili bir anneden Brooklyn'de dünyaya geliyor. Kendisi ailesi açısından çok şanslı dedim çünkü öyle bir annesi var ki onun sayesinde 4 yaşında okuma yazmayı bilen bir çocuk oluyor. Etrafı tarafından çok sevilen ve sanata duyduğu ilgiyle gerçekten herkesin dikkatini toplayan biri oluyor. 7 yaşında sokakta oynarken kendisine araba çarpıyor. Kolu kırılıyor, bir takım iç organları zarar görüyor ve hastanede yatmak zorunda kalıyor. Başından beri onun en büyük destekçisi ve ilk öğretmeni olan annesi de ona hastanede canı sıkılmasın diye Grace Anatomy isminde içinde şahane illüstrasyonlar olan ve insan anatomisini çizimlerle anlatan bir kitap hediye ediyor. Hastanede bu kitapla Jean-Michel Basquiat o kadar fazla vakit geçiriyor ki sanatının izlerinde bunu görmek mümkün. Ailesi gerçekten okuyan, kendini geliştiren ve bu işlere önem veren bir aile. Onu doğru şeylerle beslenmesi adına Brooklyn'de en güzel sanat galerilerinde, en güzel müzelerde gözünü beslemeye, sanatı ona öğretmeye çalışıyorlar. Gerçekten onun için emek harcıyorlar yani. Tabii öyle bir çocuk ki evde İspanyolca konuşuluyor, Fransızca konuşuluyor. Jean-Michel Basquiat 11 yaşına geldiği zaman 3 dilde okuyor, yazıyor ve çizebiliyor. Yani nasıl çizebiliyor? Jean-Michel Basquiat'ın resimlerinde çok fazla tipografi görürsünüz. Bu 3 dilin etkisini bu resimlerde görmek mümkün. Jean-Michel Basquiat'ın eğitimiyle özel olarak ilgilenen ailesi ve özellikle annesi 10 yaşında ne yazık ki aklını yitiriyor ve bir akıl hastanesine yatıyor. Ve o günden sonra bu konu çok tartışmalı da olsa Jean-Michel Basquiat'ın annesi sürekli akıl hastanesine girip çıkıyor ve aileleri dağılıyor. Tabii bu kadar zeki bir adam olmanın getirdikleri kadar götürdükleri de var. Kendisi inanılmaz yaramaz bir çocuk. Sürekli gittiği okullardan atılıyor ve okul değiştirmek zorunda kalıyor. Ailesi de onu hizada tutmak için sürekli ona baskı yapıyor ve en sonunda bu baskı onu 15 yaşında evden kaçırıyor. Bir gün sokakta kalırken polis tarafından tutuklanıyor ve babasına geri teslim ediliyor. Babası da diyor ki sana son bir şans veriyorum ve onu son gittiği okula gönderiyor. Son gittiği okulda okul müdürünün kafasına bir turta atarak okuldan tekrar kovulmayı başarıyor ama giderken İlk projesi olan Seymo'da beraber çalışacağı arkadaşı Aldiyaz'ı okuldan alıp beraber çıkıyorlar. Aldiyaz'la beraber Brooklyn sokaklarını gezerken hem serserilik yapmaya tüm hızıyla devam ediyorlar hem de sokaklara yazdığı birbirinden güzel felsefi ve şairane sözlerle insanların gönlünde tat kurmaya başlıyorlar. Daha sonra bu bilinirlik öyle bir kıvama geliyor ki Seymo isminin geçtiği anda herkes tarafından tanınan biri oluyor. Daha sonra Aldiyaz'la beraber bu işbirliğini birazcık daha ileriye götürmek için Man Made isminde güzel bir giyim kuşam markası çıkartıyorlar. Bu giyim kuşam markasını herhangi bir şekilde tabii paraları yok, bir şey yok, pazarlayacak bir şey yok. Elden bir takım küçük kartpostallarla beraber satmaya başlıyorlar. Bu ne kadar başarılı oluyor, olmuyor tartışılır. Jean-Michel Basquiat bu kartpostallardan satmak için sokaklarda gezerken WPA isimli bir restoranda Warhol'un içeride olduğunu fark eden Basquiat hiç tereddüt etmeden içeriye giriyor ve elindeki kartpostalları Warhol'un önüne seriyor. Ben bunu gerçi The Radiant Child filminde izlemiştim. O zaman da inanılmaz hoşuma gitmişti. Orada bunu şöyle işlemişler. Kartpostalları önüne koyuyor, kartpostallara bakıyorlar ve sanki böyle Jean-Michel Basquiat'ın da üstü başı çok dağınık, çok salaş giyinen bir adam. Sanki böyle hani böyle bir homeless bir insana muamele eder gibi eline böyle birkaç dolar verip tutuşturup gönderiyorlar. Filmde böyleydi. Hani sanki Basquiat içeriye gidiyor, kartpostalları veriyor da onu sanki böyle başlarından savmak için ona böyle birkaç dolar verip onu gönderiyorlar gibi işlemişlerdi. eline tutuşturulan birkaç doları alıp oradan uzaklaşan Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol sanat eleştirmeni ve kartpostalı baş başa bırakıyor. Ve işte karşınızda Andy Warhol'a satılan ilk Jean-Michel Basquiat kartpostalı olan Stupid Games, Bad Ideas. Film çok güzeldir. İzlemeyen varsa izlemesini tavsiye ederim. David Bowie Andy Warhol'u canlandırır hatta. Hatta sizler için acaba buradan bir link verebilir miyiz ya da filmle alakalı bir yönlendirme yapabilir miyiz diye birazcık araştırdım. Film bir dönem Amazon Prime'a girmiş yakın bir zamanda ama çıkmış. O yüzden eğer bu filmi izlemek istiyorsanız biraz araştırıp biraz film cehennemlerine falan bir bakmak lazım. Yani o cehennemlere bir girmek lazım gibi. Seymour projesine dönecek olursak Aldiaz'la beraber moda markası satıyor satmıyor tartışılır. Birazcık da bu moda işine girdikten sonra sokak camiası tarafından biraz alaya alınmaya başlıyorlar. Çünkü underground bütün bunlar sert çocuklar falan filan hayırdır modaya mı girdiniz falan filan gibi. Daha sonra sadece resimden yürümeyi kafasına koyan Basquiat Seymour projesini şu grafitiyle bitiriyor. Seymour is dead. Yıllar 80'i buluyor. Sadece resimden yürümeyi kafasına koyan Basquiat çalışmalarının sonucunu alıyor ve 1980'de The Times Square Show isimli karma bir sergiye davet ediliyor. Bu sergide o kadar ilgi görüyor ki kendisi Black Picasso lakabını alıyor. 1981 yılında boyadığı, filme de ismini veren The Radiant Child isimli tablosuyla The Art Forum magazine konuk oluyor ve bu onu dünya çapında bilinir bir sanatçı haline getiriyor. Basquiat artık ufak ufak bir yıldız oluyor.
As this kind of personality.
But at the same time, I sort of enjoy. I enjoy that they think I'm a bad boy. Like it's great.
Basquiat öyle bir adam ki resim yaparken asla malzeme seçmiyor. Onun için sadece resim yapabileceği bir yer ve boyayabileceği bir şeyler olması yeterli. Bina hafriyatlarından çıkartıp söktüğü kapılar, pencereler, bir takım işte çerçeveler, pervazlar, bez gerebileceği, kasnak olarak kullanabileceği ne varsa hepsini bir tuvale dönüştürüp üstüne rahat rahat boyama yapabiliyor. Malzeme ayırmaksızın resim yapmasıyla alakalı The Basquiat filminde çok sevdiğim bir sahne var. Bir fast food satan bir yer gibi bir yere giriyor. Ondan sonra masanın üzerinde soslar var. Masanın üzerine barbekü sosu döküyor. Bayağı bir döküyor böyle. Ondan sonra menüyle onu masaya sıvıyor ve daha sonra oradaki kürdanlarla onun içerisine resim yapıyor. Bu sahne beni çok etkilemişti. Yani siz resim yapmak istedikten sonra karşınızda herhangi birinin, herhangi bir şeyin durabileceğini zannetmiyorum. Yani yetenek varsa, cehennemde de olsanız o dışarıya çıkıyor bir şekilde. Kendisi böyle bir abimizdi. Kendisi bütün bu yeteneklerinin yanında bir de müzisyen. Grey isminde bir tane rock grupları var ve kendisi bu grubun klarnetçisi. Eğer internetten buna da bakarsanız klarnetin de bir enstrüman olarak ne kadar yakıştığını göreceksiniz. Gerçekten her karesiyle ilham verici biri. Her karesi boş yok. Tek bir çirkin fotoğrafı yok. Buradan iddia ediyorum. Lütfen benimle birlikte araştırın, bakın. Andy Warhol'la müthiş bir arkadaşlık yaptıktan sonra artık Andy Warhol'un yaşamının sonlarına doğru aralarına biraz kırgınlık, küskünlük falan giriyor. Jean-Michel Basquiat birazcık daha kendine eğlenceye veriyor. Biraz uyuşturucu kullanım dozları artıyor. Ve sürekli işte böyle filmde de gösteriyor. Sürekli böyle havyarla kahvaltı yaptığı falan sahneler var. Çok enteresan. Yani parayı bulduktan sonra Jean-Michel Basquiat biraz değişiyor. Bir adam bu kadar özel, yetenekli, on parmağında on marifet olur da çapkın olmaz mı? Kendisi tabii çok gözde bir yakışıklı. Sürekli kadınlarla başı belada. Tabii bu eğlence ve kız arkadaş furyasının içerisine bir ara Madonna da giriyor. Madonna tabii o zaman bu kadar meşhur değil ama çok fırtınalı bir ilişki yaşıyorlar. Ve Madonna da daha sonrasında Jean-Michel Basquiat ile alakalı ilişkilerinden konuşmak hakkında hiç geri durmuyor. Rahat rahat bahsediyor. Onun da zamanında yaşamaktan gurur duyduğu bir ilişki olarak tarihe geçiyor bu ilişki.
He was an amazing man and deeply talented. I loved him.
Andy Warhol'la arkadaşlıklarına dönecek olursak, Andy Warhol'la mükemmel bir arkadaşlık yapıyorlar. 84-86 yılları arasında beraber bir sürü sergi açıyorlar, bir sürü resim yapıyorlar. Hatta yine Basquiat filminde, çünkü kendisi hakkında iki tane film var. Bir tane belgesel var, bir tane film var. Takip ettiğim ve etkilendiğim kısımlardan birazcık bahsedeceğim. Andy Warhol birlikte resim yaptıkları bir sahnede ona senin yaptıklarının yanında benimkiler oyuncak kalıyor, plastik kalıyor, seni çok kıskanıyorum diyor. Bunu aynen filme almışlar bu şekilde ve ona hayranlığını ve kıskançlığını dile getiriyor. Kimileri için Basquiat-Warhol ilişkisi aslında Basquiat'ın yıllardır babasıyla yıldızı barışmadığı için sanki Warhol'u bir babası yerine koyma, bir baba-oğul ilişkisi gibi yorumlanıyor. Kimisi için birbirinin yeteneğine büyük hayranlık duyan iki sanatçının birbirine sürekli övgüler alarak ve vererek birbirlerinden beslenmesi şeklinde yorumlanıyor. Yani ikisinin ilişkisi birazcık değişik. Andy Warhol'la aynı atölyeyi bir süre paylaştıktan sonra ve beraber bir sürü meşhur iş yaptıktan sonra tabii Basquiat birazcık daha cepleri doluyor, parayı buluyor ve artık sadece Armani takım elbiselerle resim yapmaya başlıyor. Kendisinin Armani takım elbiselerle resim yaptığı, tuvallerinin başında boyama yaptığı bir takım fotoğraflar var. Onları da buraya koyarız. Ve gerçekten kendisini o tuvallerin üzerinde görmeniz lazım. Gerçek bir moda ikonu. Kendisi de çok yakışıklı bir adam bu arada. Genç, yakışıklı, saçlar, başlar, imaj. Gerçekten salaş giyimin de temsilcilerinden bir tanesi. Yani günümüzde şu anda tekrardan o moda geri döndü. Ve gerçekten eğer arkadaşlarım ismini yazıp Google'larlarsa her fotoğrafta aynı moda çizgisinde ama farklı bir Basquiat görecekler. Ve gerçekten kendisini ilham verici bulacaklar. Muhakkak bakmalarını tavsiye ediyorum. Yıllar 1987'yi gösteriyor. Bir gün Jean-Michel Basquiat evde otururken dargın olduğu Andy Warhol adına bir telefon alıyor. Ve Andy Warhol'un öldüğünü öğreniyor. Warhol'un ölümü onu o kadar çok etkiliyor ki birbirinden karanlık, ölüme dair mesajlar içeren bir sürü resim yapıyor. Tabii bu onun uyuşturucu kullanımını da etkiliyor. Sürekli dozajı arttırıyor. Ve bir sene sonra 1988'de ne yazık ki intihar ediyor. Kimilerine göre overdose oluyor, kimilerine göre intihar ediyor. Ama intihar ettiği kabul ediliyor ve hatta onu 27'ler kulübüne almak için bir çaba da var. Ama öyle bir şey yok. Kendisi 28 yaşında hayatı gözlerini yumuyor. Çok merak ediyorum. Acaba bu kadar yetenekli bir adam bir 10 sene, 20 sene daha yaşasaydı, keşke hala hayatta olsaydı, neler yapıyor olurdu? Çok merak ediyorum.
And you were totally broke, right?
Yeah, I was living, you know,
from place to place.
Yeah, place to place.
So how were you surviving then?
I just was, you know, you just end up surviving in a way when you have to, I guess.
Biraz da güzel bir şeylerden bahsedelim. Türkiye'de Jean-Michel Basquiat var mı? Var. Cem Yılmaz'ın Jean-Michel Basquiat'sı var. Hem de 5 tane. Bunlardan bir tanesi resim. Bunu da internetten araştırdığım kadarıyla bir art dealing sitesinden online olarak alıyor ve getirtiyor ve kendisi de bu tabloyla çok gurur duyuyor. İnternette zaten o tabloyla beraber çok fotoğrafı var. Ve 4 tane de litografi baskısı var. Litografi baskı ne diye merak ediyorsanız, litografi baskı kireç taşı üzerine yaptığımız desenin bir kağıda bastırılmak suretiyle resim düzlemine geçirildiği tekniğe deniyor. Litografi ile alakalı da internetten yine araştırma yapıp benim bu söyleyeceğim iki cümleden çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Bazı kanallar Cem Yılmaz'ın işte şu rakama aldığı sanat sevgisi falan gibisinden çok komik rakamlar yazmışlar. Cem Yılmaz da bunu alıntılayıp demiş ki o rakama bulursanız iki tane de bana sarın diye. Cem abinin bu tarzını seviyoruz. Hatta Mehmet Turgut'la zamanında falan filan diye bir program çekiyorlardı. Orada ona şaka falan da yapıyor. Bulabilirsek, müsaade ederse Mehmet abi buraya koyarız. Evindeki stüdyoya Mehmet abi davet ederken merdivenden inmesi için şey diye şaka yapıyor. Yani Basquiat'dan sağa dön. Orada işte içerideyim falan filan gibi. Kendisi tabii ki bu koleksiyonla gurur duyuyor. Nasıl gurur duyması yani? Evinizde Basquiat varsa bunu göstermek istersiniz. Sevdiğiniz insanlarla bunu paylaşmak istersiniz. Çünkü bir sanat sever için, bir Basquiat sever için nasıl hissettireceğini ben tahmin edemiyorum. O yüzden hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ömrü boyunca güle güle seyretsin bu resimleri Cem Usta. Basquiat'ı ne kadar seviyoruz derseniz, işte vücudumuzda taşıyacak kadar. Basquiat'ın en ikonik eserlerinden bir tanesi olan dinozoru burada kolumda taşıyorum. Kendisini Ceyda Koç yaptı, sağ olsun. Dünyaca ünlü Türk tipograferimiz Taner Ardalı'nın eşidir. Kendisi de çok iyi bir dövme sanatçısıdır. Teşviki mesaimiz vardır. Çok teşekkür ederim kendisine, severek taşıyorum. Çocuksu bir resim, kızım da çok seviyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Geçen video attığınız yorumları okudum ve orada bir yorum vardı. Hani kronolojik bir sıraya göre anlatırsanız sanatçının gelişimini daha iyi anlarız diye. Burada birazcık daha kronolojik bir sıraya göre gitmeye çalıştık. Güzel yorumlarınız, beğenileriniz ve destekleriniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepsine baktık ve bundan sonra da aynı dikkatle Sapien olarak bütün bunları takip edeceğimize, kulak asacağımıza ve bu program için yarar gördüğümüz kısımları alıp programımızı buna göre şekillendireceğimize emin olabilirsiniz. Bir şey de genç arkadaşlarım için söylemek istiyorum. Az önce çok fazla ölüm, intihar, 27'ler kulübü falan filan bu tip şeylerden bahsettik. Burada 27'ler kulübü gibi bir safsataya destek vermiş ya da bunu böyle bir övmüş falan olmayalım. Başınıza ne gelirse gelsin. Hayat size bazen o kadar sert vurur ki nefesinizi kesecek gibi hissettirebilir. Ekonomik sorunlar, sağlık sıkıntıları, geleceğe dair umutsuzluk. Hayat size ne kadar sert vurursa vursun, yumruklarınızı kaldırın. Ve sizin canınızı ne sıkıyorsa siz ona daha sert saldırın.
No, the first paintings I made were on windows I found on the street. And I used the window shape as a frame, you know, and just put the painting in on the glass part.
Önümüzdeki hafta ölü doğan bir dahi çok küçük yaşta yeteneğiyle ressam babasına fırçayı, boyayı ve atölyesini bıraktıran muhteşem bir yetenek. 17 yaşındayken okuldaki profesörlerle tartışıp Fransa'ya gidip resim yapma kararı alan bir efsane. Yaşarken kıymet görmüş biri. Aşklar, kadınlar, Kadınlar. Bir peçeteye çizdiği bir resimle bir restoranı satın alabileceğini düşünebilen bir haklı küstah. Atölyesine gelen Nazi subaylarını Hitler'e selam da söyleyerek atölyesinden siktir eden biri. Resimden heykele, tiyatrodan sinemaya, sanatın her alanına bulaşmış biri. Önümüzdeki hafta kübizmin babası, baylar vayı, heyler heyi, dünyanın gelmiş geçmiş bence en büyük ressamı Pablo Picasso bizimle. Sapien sizi seviyor, siz de Sapien'i sevin. Sapien'i izlemeye devam edin.